Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Zey 1401, Hicri Kameri 26 Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi Takvimle 19 Ocak 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Gazze Günü ve Fransa hükümetinin kabarık karnesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysen Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi dün İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı yöneticilerini kabul etti. Dün İran'ın Hoy kentinde deprem meydana geldi. Ayetullah Cenneti Filistin halkının mücadelesinin Siyonistlere karşı nihai zaferle sonuçlanacağını belirtti. Abdullah Yan, bugün Filistin etkisinden daha güçlü dedi. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı ve yöneticilerini kabul etti. Ayetullah Hamenei bu görüşmede İslami Tebliğ Kurumu tarafından yürütülen iyi çalışmaları takdir etti. İslam İnkılabı rehberi yeni düşünceye dayalı değerli ürünlerin üretimi ve sunumunu ve tebliğin sosyal ve kültürel gerekliliklerini göz önünde bulundurmasını kültür kurumlarının iki önemli görevi olduğunu söyledi. Ayetullah Hamenei, kültürel çalışmaların gereksinimlerine dikkat etmeyi gerekli bir strateji olarak gördü. Kültür tebliğ faaliyetlerinde ulusal dile dikkat edilmesini bu gerekliliklerden biri olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei, bir gençle iletişim kurmanın dili, cahil biriyle konuşmanın dilinden farklıdır. Tıpkı diğer ülkelerdeki konuşma ve tebliğ dilinin ülke içindeki kültürel tebliğ faaliyetlerinden farklı olması gerektiği gibi ifadelerinde bulundu.
Batı Azerbaycan ilinin Hoy kentinde meydana gelen depremin ardından İran Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı'na depremden etkilenen bölgelerdeki insanların ihtiyaç ve sorunlarına mümkün olan en kısa sürede çözüm bulmak için mevcut kapasiteleri kullanma talimatı verdi. Batı Azerbaycan'ın kuzeyindeki Huy kentinde dün saat 13.38 sularında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde 133 kişi yaralandı ve Batı Azerbaycan valisine göre 15 köyde 500 yerleşim birimi %20 ila %80 arasında hasar gördü. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reis'i depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletip bu olay sonucunda herhangi bir can kaybını bildirilmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İçişleri Bakanı'na depremden etkilenen bölgelerdeki insanların ihtiyaç ve sorunlarına mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için mevcut kapasiteleri kullanması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Reis'i soğuk hava nedeniyle başta Kızılay olmak üzere ildeki tüm sorumlu kurumların geçici barınma operasyonunu gerçekleştirmesini ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesini istedi.
İran Anayasası Koruma ve Kollama Konseyi Sekreteri Gazze gününe atıfta bulunarak Filistin halkının mücadelesinin Siyonistlere karşı nihai zaferle sonuçlanacağını söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Ahmet Cenneti, bu konseyin dün çarşamba günü yaptığı toplantıda Gazze günü isminin verilmesinin felsefesinin zalimlere karşı dimdik ayakta durmanın onurunu bulan ve direnişin simgesi haline gelen halkın direnişini onurlandırmak olduğunu ifade etti. İran Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi Sekreteri Gazze halkının zaferlerinin Yüce Allah'ın vaatlerinin yerine getirilmesinin bir simgesi olduğunu ve bu direniş ve mücadelenin kesinlikle Siyonistlere karşı nihai zaferle sonuçlanacağını vurgulayarak Gazze halkının destansı eserleri egemen dünyanın denklemlerini geçersiz kıldı. Siyonist rejimin zulmünden dünyanın bütün özgür insanlar sorumludur ve bu zalimane davranışa kayıtsız kalınması hiçbir şekilde haklı gösterilemez dedi.
Filistin'in dahil olduğu çok sayıda savaşa işaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bugün Filistin eskisinden daha güçlü hale geldiğini vurguladı. 70 yıl aşkın bir süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejiminin ayakları altında ezilmektedir. Bu süre zarfında bu rejim Filistinlilere karşı en vahşi cinayetleri işledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Arapça bir tweette Filistin birçok askeri ve ekonomik savaş yaşadı ki onların ortak özellikleri düşmana karşı direnmek ve zaferdir diye yazdı. Emir Abdullahian ayrıca şunları paylaştı. Bugün Filistin denizden nehre, Ürdün nehrinin batı yakasından Gazze şeridine kadar eskisinden daha güçlü hale geldi. Düşman denklemlerin değişmesini iyice anlamıştır. İran İslami Şura Meclisi 2008 yılında Siyonist rejime karşı 22 günlük savaşta Gazze şeridi sakinlerinin direnişini almak amacıyla 19 Ocak tarihini Gazze günü olarak adlandırdı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Avrupa Birliği'nin terör gruplar listesinde tanınmasına yönelik önerilen değişikliğin lehinde oy kullandı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu oylamada 598 üye bu plana lehte, 9'u aleyhte oy kullanırken 31'i de çekimser kaldı. Avrupa Parlamentosu'nun kararları teklif niteliğinde olup talep hükmündedir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun sözde terör listesine girip girmeyeceği konusunda nihai kararı Avrupa Konseyi verecek. Gelecek Pazartesi Avrupa hükümetleri Avrupa Parlamentosu'nun dünkü kararını uygulayıp uygulayamayacaklarına karar verecekler. Bazı haber kaynakları da muhtemelen Perşembe günü Bercam Nükleer Anlaşması'nın askıya alınması planının oylanacağını duyurdu.
İran İçişleri Bakanı Getirel'in İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terörist olarak adlandırabileceği eylemine yanıt olarak, Batı Asya bölgesinde bulunanların kendilerini İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na borçlu gördüklerini söyledi. Son isyanlar sırasında İngiliz casus servisiyle bağlantılı çeteye İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu tarafından yapılan son darbe ve İngiliz gizli servisi casusu Ali Rıza Ekberi'nin İran yargı erki tarafından idam cezasına çarptırması Londra hükümet yetkililerini perişan etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Batı'da kimi çevrelerin uluslararası kuralların dışında bir şeyler yapmak istemeleri veya resmi bir güce terör adını vermeleri, onların fikri, ahlaki ve siyasi zafiyetlerini göstermektedir, dedi. İçişleri Bakanı, bu ülkelerin bölge halkının kalbinde yer alan ve halka hizmet eden İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu zayıflatabileceklerini sandıklarına vurgu yaparak, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun en önemli terörle mücadele gücü olduğunu ve başında terörle mücadelenin küresel sembolü olan Şehit Süleymani bulunduğuna işaretle, bu güç en çok teröre karşı savaşmıştır. Ancak terörü destekleyen akımların tehdidi altındadır diye kaydetti. Vahidi, Siyonist rejimin devlet terörü olduğunu ve Amerika'nın da General Süleymani'ye açık bir şekilde suikast düzenlediğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği, İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İrevani'nin, Amerika'nın İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Mali ile görüşmesine ilişkin yayınlanan haberleri yanlış buldu. Bazı haber kaynakları Robert Mali'nin İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ile son 2 ayda en az 3 kez görüştüğünü iddia etti. Bu haber kaynakları Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a dayandırdığı haberinde Bercam Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması gündemde olmamasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'ne mesajlar gönderildiğini bildirdi. Çarşamba akşamı yerel saatle İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilciliği, İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisinin Amerika baş müzakerecisi ile görüşmesine ilişkin yayınlanan haberleri asılsız değerlendirerek, İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi çeşitli siyasi ve akademik isimlerle görüşüyor ancak Amerikalı yetkililerle herhangi bir müzakeresi olmadığını bildirdi.
Batı Azerbaycan'ın Sünni din adamlarına özel İslami vahdetin temellerinin anlatıldığı ve dünyadaki son gelişmelerin incelendiği Cihad-ı Tebiyin konferansı Mahabat'ta düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre söz konusu konferansta İran'ın Batı Azerbaycan'ın din adamları, alimleri ve cuma imamları ve ehli sünnet grupları, Cihad-ı Tebiyin'in genişletilmesi, İslam ümmetinin birliğinin güçlendirilmesi ve düşmanın yumuşak savaşına karşı hedeflenen mücadelenin faktörlerini incelediler. Bu toplantıda İslam toplumunun din ve kültür elçileri olan alimlerin rolü ve tekfirci düşünceyle mücadele alanında aydınlatıcı ve izah edici önemli görevlere vurgu yapıldı. Konferansta İran'ın Mahabat Valisi Vekili Hasan Abbasi, vahdet ve insicamın anahtar kelimelerini açıklamanın cihadı olarak adlandırdı ve bu birliğin bereketinin sürdürülebilir güvenlik olduğunu söyledi. Açıklamada cihadi İslam İnkılabı rehberin beyanatlarında defalarca üzerinde durulmuş ve çeşitli boyutları belirtilmiştir.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakan Yardımcısı, İran'ın bilim üretiminde dünyada birinci, bölgede 15. sırada yer aldığını söyledi. İRNA'nın haberine göre ülkede bilim üretiminin önemine değinen Yunus Penahi, İslami İran'ın son yıllarda bilim üretimi alanında dünyada çok şey söyleyebildiğini ve bu eğilimin devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İran'da COVID-19 hastalığına bağlı ölüm oranının tek haneli rakamlara ulaştığına dikkat çeken Penahi, İran'ın aralarında Amerika ve Fransa'nın da bulunduğu iddia sahibi ülkeler önünde COVID-19 hastalığını dizginlemeyi başardığını belirtti. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler İran'ı Batı Asya bölgesinin en iyisi haline getirdi ve dünyada batılı sultacı ülkeler İran'ın tüm yaptırımlara ve düşmanlıklara rağmen hızla ilerlediğine inanmaya başladılar. Bilindiği üzere dünya biliminin %2'si İran'da üretilmektedir.
İran'ın Zencan ili 6. Eko İpek Yolu Uluslararası Gıda Festivali'nde katılımcı ülkeleri ağırlanacak. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Zencan Kültürel Miras Ev Sanatları ve Turizm Genel Müdürü Seyyid Said Safavi, Zencan ilinin 3 ila 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Eko İpek Yolu Uluslararası Gıda Festivali'ne ev sahipliği yapacağını belirtti. Safavi şunları kaydetti: halkın turizm kapasitelerinin ve geleneksel örf adetlerinin tanıtılmasının yanı sıra toplumsal neşenin de temelini oluşturacak olan bu uluslararası festival, Zencan ilinin turizm ve el sanatları kapasitelerini tanıtmak için iyi bir fırsattır. Eko İpek Yolu Ülkelerin İlk Gıda Festivali 2014 yılında İran'ın 10 Milli Aş Festivali ile birlikte Zencan'da düzenlendi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimiz de ele alacağız dedi. Türkiye'nin F-16 talebinin sadece Türkiye için değil, NATO ve Amerika'nın güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, işbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Washington'a Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizması toplantılarının yılda en az iki kez yapılmasını teklif ettiğini söyledi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara ile Washington arasında F-16 savaş uçağı alımına ilişkin müzakerelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Türkiye uzun süredir Amerika'dan F-16 savaş uçağı alımını talep ediyor. Birkaç gün önce Wall Street Journal, Amerikalı yetkililerden naklen aktardığı haberinde, Türkiye F-16 savaş uçağı satışının Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma anlaşmasını yeşil ışık yakmasına bağlı olduğunu bildirdi.
Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak askeri tatbikat Ermenistan sınırı yakınlarında başladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'nin Kars bölgesindeki düzenlenen bu ortak tatbikat kış 2023 olarak adlandırılmış ve 22 Ocak'a kadar sürecek. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bu tatbikatın ordunun muharebe kabiliyetini artırmak ve birlikleri temel görevleri yerine getirmeye hazırlamak için tasarlandığını duyurdu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Başkanı Türkiye'den 4 tip İHA satın alındığını duyurdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Başkanı Dalbek Aronbekov dün yaptığı açıklamada bu ülkenin Türkiye'den Bayraktar, Akıncı ve Aksüngör, Anka olmak üzere 4 tip İHA satın aldığını duyurdu.
Haber çevreleri Suriye'nin doğusundaki Haseken'in civarına Türk İHA'larının saldırısını duyurdu. Sputnik Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Haseken'in Baninyolarında Amerika destekli Suriyeli demokratik güçlerini taşıyan araca Türk insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı sonucu bu askerlerden en az 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Türkiye'nin Suriye'deki saldırılar devam ederken Şam bu saldırıları kendi topraklarına yönelik saldırganlığın açık bir örneği olarak görüyor ve defalarca Türk birliklerinin Suriye'den çekilmesini istemiştir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Siyonist rejimin yüksek mahkemesi, Siyonist rejimin İçişleri Bakanı'nın atamasını iptal etti. İşgal rejimi yüksek mahkemesi, Benjamin Netanyahu'nun koalisyondaki İçişleri Bakanı Şahıs Partisi lideri Arya Deri'nin vergi suçlarından hüküm giymesi nedeniyle kabinede yer alamayacağını açıkladı. Siyonist rejim yüksek mahkemesi vergi suçlarından geçen yıl hüküm giyen ve savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliye ile serbest bırakılan Deri'nin makam olamayacağını duyurdu. Netanyahu geçen ay sonunda kabinesini açıklamadan önce mecliste kabul edilen bir dizi yasayla kurduğu koalisyon için düzenlemeler yapmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizin saati burada sona eriyor.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Filistin direniş gruplarının Bakü-Tel Aviv hattındaki normalleşmeye tepkisi etrafında. Müzik. Filistin direniş grupları yayınladıkları bildiride Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme sürecini gözden geçirmesini istedi. Bu talep Siyonist rejimin Avrasya'daki sözde Siyonist rejim büyükelçilerinin buluşma yeri olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tayin etmesinden sonra yapılmıştır. Daha önce bu ırkçı ve çocuk katili rejim, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Rusya'da yaşayan Yahudilerin Ukrayna'daki savaştan kaçma yeri ve mekanı haline getirmişti. Siyonist rejim İsrail bu eylemleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleşmesi için bir atılım platformu ve sıçrama tahtası yapmak amacıyla yapıyor. Aslında Siyonist rejim Kafkasya ve Asya ülkeleriyle de ilişkileri normalleştirmek için Azerbaycan'ı bir araç olarak kullanmak istiyor. Böylece Siyonist rejim İsrail sözde Abraham Anlaşması'nın genişliğini Fars Körfezi'nden Kafkasya ve Orta Asya'ya genişletmek ve uzatmak istiyor. Bu sürecin başlangıcı işgalci rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Bakü'ye yaptığı ziyaret sırasında temelleri atılmış olsa da bu rejim ile Fars Körfezi'ndeki küçük kıyı Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleşmesinin ardından Arap kamuoyunun geniş muhalefetiyle karşılaşması bu durumun bu kadar da kolay olmayacağını gösteriyor. Doha, Katar'ın başkenti düzenlenen Dünya Kupası maçlarında Siyonistlere karşı sergilenen tutumlar bu rejim tarafından daha ciddi ve dikkatle takip edildi. Bu rejimin özellikle de Netanyahu'nun yeni hükümetinin ilişkilerin normalleşmesinin devam etmesi için başka bir nedeni daha var. Bu da kabinenin ve yeni hükümetin imajını yeniden tesis etmek. Batılı destekçilerin muhalefetiyle karşı karşıya kalan Siyonist rejim kendi içinde de laiklerin ve solcuların öfkesini üzerine çekti.
Dolayısıyla Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine devam edilmesini özellikle bu noktada haksız kılan en önemli etkenlerden biri bu sürecin devamının kabine ve yeni hükümet için bir ruhsat ve yeşil ışık mahiyeti taşımasıdır. Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetinin açıklanan planlarını uygulamaya koyması, bu yönde adım atan herhangi bir ülkenin bu yola adım atması ile birleşirse, bu rejimin suçlarına, yayılmacı ve savaşçı programlarına ortak olmak anlamına gelecektir. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti açısından şüpheli olan husus, bu ülkenin işgal altındaki topraklarının kurtarılmasından önce Filistinlilerle aynı durumda olması ve buna bağlı olarak işgal altındaki hükümetler ve milletlerle daha fazla dayanışma içinde olmasıydı. Şimdi de Azerbaycan Cumhuriyeti, Siyonistlere ve Batılıların bizzat kendilerine göre bu rejimin tarihindeki en aşırı ve faşist hükümeti olarak kabul edilen Benjamin Netanyahu'nun işgal altındaki Filistin'deki hükümetle ilişkilerini ne yazık ki geliştirmeye başladığı görülmektedir. Bu nedenle bu rejimle ilişkileri normalleştirmeye çalışan herhangi bir hükümet en azından cinayetler ve yayılmacı programlar açısından ağır bedellerle karşı karşıya kalacaktır. Netanyahu'nun yeni kabinesinin savaşçılığı ve yayılmacılığından payını alıp muhakkak ki tepkiler görecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermeniler ile toprak anlaşmazlıkları sürdürmeye çabaları. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Azertaçlı Devlet Haber Ajansı, Ermenistan'dan yıllar önce göç eden Azerilerin sözde Ermenistan'a büyük dönüş stratejisi çerçevesinde geri dönüş ile ilgili önerilerinin ve projelerinin alınmaya başlanacağını duyurdu. Büyük dönüşün anlamı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Siyonist ve İngiliz Amerikan danışmanları tarafından yeni bir etnik bölgesel dini ihtilaf projesini teşvik etmek ve başlatmak için sunduğu plandır. Son iki yılda kullandığı anahtar kelimeler arasında hep bu ifade yer almaktadır. Bu kavram sık sık Ermenistan ile ilgili olarak kullanılıyor. İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde uluslararası Siyonizm, Türkçülük akımı ve yeterliği planlarından kişisel planlar olarak söz etmişti. Türk hükümeti onlarca yıl önce Ermenistan'dan talep ettiği Zengezur Koridoru olarak bilinen plan, Ermenistan hükümetinden hep olumsuz yanıtla karşılandı. Şimdi muhtemelen İngiliz, Siyonist, Türkiye ortak planı olan Büyük Dönüş olarak bilinen bu geri göç planı, Ermenistan'da eskilerde yaşayan 500 binden fazla Azeri nüfusunu bu bölgeye geri geçirmeyi amaçlıyor. Bu nüfus Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Hiraz gibi lakaplarla tanıtılmış ve yaşamaktadır. Sovyetler Birliği dağılmaya başladığında Erivan'da yaşayan birçok Ermeni, Bakü'de yaşayan Ermenilerle evlerini değiş tokuş edebilmişti. Bu arada Ermenistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönen çok sayıda mültecinin akıbetinin çok talihsiz ve öğretici olduğu aktarılıyor. Öyle ki Yerazlıların çocuklarının çoğu Rusya'da ve Batı ülkelerinde mülteci durumuna düştü. Ancak Bakü ekseninde İlham Aliyev hükümetiyle ittifak yapan yabancıların ve müdahaleci hükümetlerin Erivan hükümetini Bakü hükümetinin taleplerine boyun eğdirmeye çalıştıkları görülüyor.
Bu bağlamda Ermenistan'da kalan Azerice konuşan halkı zor duruma sokmak istendiği ve İlham Aliyev hükümetinin güçlendiğini düşünerek Ermenistan'da kıyamın tetiklenmek istendiği görülmektedir. Bu plan Bakü yetkililerinin ve yabancı müttefiklerinin İlham Aliyev hükümetine yardım hayaliyle gündeme girdiklerini, affedersiniz düzeltiyorum. Bu plan Bakü yetkililerinin ve yabancı müttefiklerinin İlham Aliyev hükümetine yardım hayaliyle gündeme getirdikleri bir oyundur. Diğer bir deyişle İlham Aliyev hükümeti Ermenistan'da yaşayan Ermenice konuşanların Azeri kimliğini Ermenistan Azerisi veya Yeraz adı altında iade ederek Erivan hükümeti üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda İlham Aliyev hükümeti Ermenistan ile etnik Ermeni dini çatışmalar yaratarak yeni bir atmosfer oluşturup hedeflerini bir adım daha ileriye götürmeye çalışıyor gibi görünüyor. Hatta İlham Aliyev hükümeti Ermenistan'ın Azerilerini Ermenilerin keskin bıçağının kenarına da itiyor. Nitekim Ermenistan'da yaşayan yüz binlerce Azeri Müslümanı tehlikeye attığı da söylenebilir. İlham Aliyev hükümeti ise bunu başarabileceğini düşünüyor. Ermeni hükümeti tarafından Müslümanlara yönelik soykırım konusunu küresel düzeyde gündeme getirmek istendiği de söylenebilir. Aynı zamanda bu şekilde Türkiye'yi Ermeni hükümetinin ve uluslararası toplumun baskılarından kurtarmak istemesi de söylenebilir. Avrupa Holokostu Nazi Almanya'sının soykırımı olarak sunan ve onlarca yıldır Amerika ve Avrupa hükümetlerine aynı isimle şantaj yapan İsrail ırkçı rejimi, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 20. yüzyıldaki ilk Ermeni soykırımından da kurtulmuş olur. Böylelikle bu yeni macera İlham Aliyev hükümeti, Siyonist rejim ve Türkçülük akımı tarafından desteklenmiş olarak görülebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Dey 1401, Hicri Kameri 26 Cemadüssani 1444 ve Miladi 19 Ocak 2023 Perşembe. Bugün Hicri Şemsi 29 Dey Gazze günüdür. 29 Dey soykırımcı İsrail rejiminin savunmasız Gazze halkına dayattığı ve İslami direnişin şanlı zaferiyle sonuçlanan 22 günlük savaşın sona erdiği günün yıl dönümüdür. Bu nedenle Batı medyasının Siyonist rejimin cinayetlerini örtbas etmesi ve bir yandan da mazlum Gazze halkının topraklarını savunmak için destansı bir hamaset sergilemesi nedeniyle bu güne Gazze Milli Günü adı verilmiştir. 27 Aralık 2008'de Siyonist rejim Dökme Kurşun Operasyonu adı altında Gazze topraklarına saldırdı. Bu rejim 7 ila 10 gün gibi kısa bir süre içinde Gazze'deki direniş sürecini yok edebileceğine veya İsrail ve Amerika'nın planlarına karşı koyamayacak kadar zayıflatabileceğine inandı ve 22 günün ardından 17 Ocak 2009'da utanç verici bir şekilde Gazze şeridinden çekilmek zorunda kaldı. Gazze günü, Kudüs günü gibi mazlumiyet ve hak taleplik haykırışının dünyaya duyurulduğu gündür. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29'da 1357'de İran'ın Müslüman halkı iman ve dayanışmayla Despot Şah rejiminin en son kalıntısı Şapur Bahtiyar hükümetine karşı görkemli protesto yürüyüşleri yaptılar. Yürüyüşe katılanlar Şah rejiminin yasa dışı bir düzen olup Şah'ın kenara çekilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını istediler. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Paris'te İran milletine hitaben yaptığı konuşmada ''Ben inşallah yakında sizin hizmetinizde olmak için size katılacağım ve sizin cesaretinizle ülkede bütün sorunların çözümlenmesini sağlayacağız ve İran milletinin tek bir sesle ve dayanışmayla İran'ın bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşması için çalışacağım.'' Yıl önce bugün Hicri Şemsi 29'da 1366'da İranlı fizikçi ve İran musikisi alanındaki araştırmacı Mehdi Berkeşli vefat etti. O bir süre sonra tahsilini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve burada ses bilimi konusunda doktorasını aldı. Berkeşli İranlı önde gelen bilim adamı Ebu Nesir Farabi'nin eseri olan El Musiki El Kebir adlı kitabını tercüme etti. Bu İranlı müzisyen Fransa'dan geri döndükten sonra üniversitelerde ders verdi ve bilimsel çalışmalarda bulundu. O ayrıca musiki, ses ve fizik dallarında Farsça ve İngilizce makaleler yazdı. ...1436 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri Cemadi Üssani 8 yılında Zat-ü-Selasil Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş, bazı müşriklerin Medine'ye saldırmak üzere harekete geçtiği için gerçekleşti. İslam peygamberi bu haberi duyduktan sonra Müslümanlardan bir grubu muhacirlerden birinin komutasına vererek düşmanla karşılaşmaya yolladı. Ancak bu grup, düşmanın askeri imkanlarından haberdar olduktan sonra geri döndü. Allah Resulü bir başkasına bu göreve yolladı. Fakat o da önceki komutan gibi kafirlerle karşılaşmaktan kaçındı ve geri dönerek düşman ordusunun güçlü olduğunu belirtti. Sonunda İslam peygamberi Hazreti Ali Aleyhisselam'ı düşmanla savaşmakla görevlendirdi. İmam Ali Aleyhisselam düşman ordusunu gafil avlama taktiğinden yararlanarak tarumar etti ve zafer kazanarak Medine'ye geri döndü. Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elde ettiği bu zaferden çok mutlu oldu. Öyle ki İslam ordusunu karşılamaya gitti. Bu arada tarih yazarları Adiyat suresinin bu önemli ve şanlı savaş hakkında nazil olduğunu yazdılar. ...618 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Cemadi Üssani 826'da Müslüman fakih ve alim Şeyh Cemalettin Miktat Hilli Esedi, Irak'ın Kutsal Necef kentinde vefat etti. Şeyh Cemalettin Miktat Hilli Esedi'nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ancak gerçek şu ki, Irak'ın Hilli ahalisinden idi. Şeyh Cemalettin Miktad Hilli Esedi, alimler nezdinde Fazıl Miktad adıyla üne kavuştu. Önde gelen alimlerden Muhammed bin Mekki'nin öğrencilerinden sayıldı. Şeyh Cemalettin Miktad Hilli Esedi'nin geriye bıraktığı eserleri arasından Adab-ı Hac ve Ayatül Ahkam adlı kitaplarına değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Altılı Masa'nın ortak adayı Şubat ayında belli olacak.
Cumhuriyet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ince ayar. AK Parti 14 Mayıs'ta seçime gitmek istiyor.
Ve Milli Gazete.
Seçim tarihinde güncelleme.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz 17 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde "Seçime bu kurumlarla gidiyoruz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her seçimden önce siyasilerin dilinde bir miktar sertlik olur. Bunu da rekabetin doğasına bağlamak mümkün. Ama bugünkü ortam kaynağı siyasetçilerin dilinden ibaret olmayan bir sertliğin gölgesi altında. Dolayısıyla bir takım tehditler havada uçuşurken iki husus dikkat çekiyor. Sokaktaki başıboşluk ve bürokrasinin angaje görüntüsü diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Sokaktaki başıboşluk derken bir süredir yeniden mafya haberleriyle yatıp kalkmaya başlamış olmamızı kastediyorum öncelikle. Bunlar yetmezmiş gibi Ankara'nın göbeğinde bir siyasi cinayet işleniyor. İktidar mensupları hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Dahası bir takım siyasetçilerin de adı geçiyor soruşturma dosyasında ve bu yalanlanmıyor. Yalanlanmıyor ama başka bir şey de yapılmıyor. Üstüne üstlük Türkiye'yi sarsan cinayetin tetikçisi nedense bir türlü yakalanamıyor. Kuşku ve kaygı uyandıran bir durum bu. Özellikle de seçime gittiğimiz bir dönemde. Bu arada daha önce ana muhalefet liderinin yönelttiği paramiliter yapı suçlamasına karşı Türkiye'de faaliyet göstermediğini, yalnızca bazı Afrika ülkelerine savunma hizmeti verdiğini açıklamış olan tartışmalı bir şirket genel müdürünün ifadesiyle gol atmak amacıyla Kılıçdaroğlu'nun çıktığı televizyon kanalına reklam verebiliyor. Seçim sathı mailinde daha da kaygılandırıcı olabilen hareketler bunlar. Bürokrasinin angaje görüntüsü derken kastettiğim ise devlet kurumlarının parti organı gibi çalışıyor görünmesi. Valiler iktidar partisinin il başkanı gibi görev yapıyor, atanmış görevliler muhalif siyasetçilerle polemik yapmaktan çekinmiyorlar. Bağımsız yargının hali zaten ortada. Geçenlerde hatırlatmıştım. Eski zamanlarda seçime 3 ay kala Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları anayasa gereği İstifa ederek yerlerini tarafsız bakanlara terk ederlerdi. Bugünkü sistemde bu yok. Daha doğrusu bu bile yok. Elbette tarafsız denilen bakanların gerçek anlamda tarafsız olabilmesi veya tarafsız kalabilmesi zor. Ancak bu uygulama her şeyden önce sembolik bir anlam taşıyordu. Devlet kurumlarının bu işin içinde olmadığı ve olmayacağı mesajı verilmiş oluyordu. Hem kamuoyuna hem de bürokrasiye. Bu yolla sandığın güvenliğini sağlaması gereken polis ile jandarmanın ve oyların sayımından sorumlu yargı mensuplarının seçimde tarafsız şekilde görev yapacakları bir anlamda garanti ediliyordu. Bugün ise devlet kurumlarının partizanlaşması, hatta yargı kurumunun bile bağımsız ve tarafsız olma vasfından uzaklaşmış görüntüsü fazlasıyla kaygı uyandırıcı. İster seçim satım halinde, isterse normal zamanlarda devlet kurumları siyasetin işlerine bulaştırılmamalı. Bilhassa silahlı bürokrasinin, yani askerin ve polisin muhakkak siyaset ikliminin dışında durması gerekiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla asker de, polis de özellikle ana muhalefet partisinin lideriyle aleni bir kavga içinde görünmekten imtina etmiyorlar. Muhalefet blokunun müstakbel cumhurbaşkanı adayı olarak onu gördükleri için belki. Söz gelimi Kılıçdaroğlu'nun doğrudan siyasi iktidarı hedef alarak yaptığı eleştiriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı resmi hesaplarından tweet atarak cevap verebiliyorlar. Cumhurbaşkanı'nın askeri bir törendeki konuşmasında ana muhalefet partisi lideri aleyhine sarf ettiği sözleri orada bulunan komutanlar hararetle alkışlayabiliyorlar.
Mustafa Balbay 17 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde Soylu'nun görünen yüzü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 12 Ocak günü yaptığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merkezli açıklamalar Ankara'da uzunca bir süredir konuşulanları bilgiye belgeye dönüştürdü. Geleneksel bir anlatım vardır. Türkler bir yasaya acaba neresinden delebilirim diye bakarlar. Yasaya uymak için gerekeni yapmak yerine yasayı delmek için yol yöntem aramak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun başka bir örneğini iletişim teknolojisinde yaşıyoruz. İktidar iletişimin gücünü nasıl üretime katarım, nasıl yaygınlaştırırım diye değil de bu güçle nasıl gücüme güç katarım, nasıl muhalefeti sustururum, nasıl herkesi sindiririm hesabı yapıyor. İşte bunun bir yansıması olarak Ankara'da Çukurambar'dan ulusa değişik semtlerde binlerce kişilik troll ordusu kurulduğu, merkezi olarak yapılan yönlendirmelerle trollerin harekete geçtiği konuşuluyordu. Bunu doğrulayan pek çok operasyon yaşadık. Özgür Özel bu oluşumun bir ayağını belgeleriyle birlikte açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesaplarının Emin Şen isimli bir İçişleri Bakanlığı görevlisi tarafından yönetildiğini ortaya koydu. Böyle bir yapı kurduktan sonra troll ordusuna bile gerek yok. Devletin 1839'da kurulmuş jandarma, 1845'te kurulmuş emniyet gibi iki asırlık güvenlik kurumu adına her türlü mesajı sosyal medyadan yayımlama yetkisini elinde bulundurmak başlı başına bir güç. Bu gücün Kılıçdaroğlu'na karşı değişik zamanlarda kullanıldığını gördük. Örneğin Soylu'ya yönelik bir eleştiriye yanıtı emniyetin ve jandarmanın resmi hesapları veriyordu. Özel Soylu'nun Ebabiller isimli 8000 kişilik bir troll ordusu kurduğunu da açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan buna şu yanıtı verdi. Dağ fare doğurdu. Bu açıklamadan şu olasılıklar çıkıyor. 1. Hukuk dışı bir şekilde 8000 kişilik troll ordusunun kurulması gayet normal. Bunda şaşılacak bir şey yok. 2. Bu da bir şey mi? Daha neler var? Biz de daha büyük şeylerin açıklanacağını sanmıştık. 3. Soylu'nun kullandığı yetki, yaptığı açıklamalar dikkate alındığında Soylu'nun yasalara değil yasaların Soylu'ya ayak uydurması gerektiğini herkes görecektir. Bu da onlardan biridir. Soylu böyle bir şey yaptıysa buna uygun bir yasa çıkarılır olur biter.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 17 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Demokratik Muhalefete HDP Desteği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malum daha 2015'te AKP temsilcilerinin ve hükümetin HDP ile oturduğu masanın bizzat Erdoğan tarafından devrilmesinin ardından Demirtaş'ın "seni başkan seçtirmeyeceğiz" çıkışı üzerine bu parti sürekli terör örgütü üzerinden kriminalize eden iktidar cephesi 6,5 milyon oy almış Türkiye'nin 3. partisini düşmanlaştırmakla kalmadı. Sırf ortak cumhurbaşkanı adayına destek verdiği Millet İttifakı'nı ve altılı işbirliğini zillet, terörist, gayrimilli, terör destekçisi, terörle işbirliği, hain isnatlarıyla suçladı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
HDP de masanın üstünde altında diye karalama kampanyası yürüttü. Bu partinin demokrasi tutum belgesi sonrası İktidar mihrakları yeniden binbir iftiralı, kara propagandalı saldırılarını yoğunlaştırdılar. Ne var ki, bütün bu karalamaların işe yaramayıp toplumda tam tersine bir etki meydana getirmesiyle yolun sonunu gören iktidardakiler birden 180 derece söylem değiştirdiler. Başörtüsü bahanesiyle parlamentoda HDP ile işbirliği arayışına girip ziyarette bulundular. Meclisteki partilerin birbiriyle görüşmesi son derece doğaldır. Dönüşüyle HDP meşru bir partidir. Görüşülebilir diye çark ettiler. Ancak bu partinin altılı masanın ortak adayına destek iradesi kararlılığı iktidar cephesini yeniden PKK neyse HDP de odur vartalı tahkir politikalarına döndürdü. İşte tam bu vetirede kapatma davasını bu partinin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırıp şantaj aracı yaparak daha dava sürerken yasalara göre hak kazandığı hazine yardımını bloke ettirme ve kıskaca alma samimiyetsizliğini sergilediler. En son HDP eş başkanlarının parti olarak kendi cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını duyurmaları bu husustaki tartışmaları bir defa daha alevlendirdi. Ardından biz kapıları kapatmıyoruz, altılı masa doğrudan kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mütabakat arayışına girerse hayır diyemeyiz. Bunun sonucunda formüller bulmak mümkündür diye açık kapı bırakmaları tartışmaları bir başka boyuta taşıdı. Demirtaş'ın HDP sonuna kadar mutabakata açık çağrısı ve Sancar'ın "biz ortak adaya karşı değiliz, ortak adayı müzakereye her zaman açığız" diye konuşması çeşitli yorumlara yol açıyor. Keza daha seçim takvimi açıklanmadan ortaya konulan bu aceleci tavırla ortak adayı belirlemede Kılıçdaroğlu'nun elinin kuvvetlendirilmesinden, altılı masaya rahat hareket alanını sağlanmasından ve iktidardakilerden gelen baskıları yumuşatma ve daha şimdiden seçim sonrasına bırakılacağı söylenen kapatma kararını öteleme taktiği güdüldüğünden bahsediliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze Günü.
Korsan rejim İsrail 27 Aralık 2008'de Gazze şeridine saldırdı ve Filistin direnişine karşı kızgın kurşun harekatı adı altında acımasız bir katliam yaptı. Bebek katili İsrail elebaşları 7 veya 10 gün içinde Filistin direnişini yok edebileceğini veya artık Amerika Siyonizm patentli planlara karşı koyamayacak kadar zayıf düşürebileceğini zannediyordu.
Bu savaşta Siyonist rejim İsrail var gücüyle ve Amerika'nın tam desteğiyle Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı yok etmek istiyordu. Ancak Hamas eli kanlı rejime karşı koyabilecek güçte olduğunu gösterdi. Siyonist rejim ordusu 22 gün sonra yani 19 Ocak tarihinde büyük bir hüsrana uğradıktan sonra Gazze şeridinden geri çekilmek zorunda kaldı. Buna göre Hamas hareketi ve Gazze halkının şanlı direnişi yüzünden 19 Ocak günü İran İslam Cumhuriyeti tarafından Gazze günü olarak adlandırıldı.
Gazze gününün önemi uluslararası topluma dayanışma ve direniş ile dünyanın zorbalarını zillete düşürmenin mümkün olduğunu göstermesindedir. Gazze günü Dünya Kudüs günü gibi Gazze'nin mazlum halkının mazlumiyet ve hak talep sesini batılı medya organlarının Siyonist rejimin cinayetlerini örtbas etme çabalarına rağmen dünya halkına duyurma fırsatıdır. Bugün 19 Ocak Gazze günüdür.
Gazze şeridi 40 kilometre uzunluğunda 10 kilometre eninde bir bölgedir. Bu bölge Akdeniz kıyılarında Mısır ve işgal altındaki Filistin'in komşuluğunda yer alıyor. Küçük ama aynı zamanda çok stratejik olan Gazze şeridi Mısır ile 11 kilometre ve işgal altındaki Filistin ile 51 kilometre ortak sınırı ve Akdeniz'e 40 kilometre sahili bulunmaktadır. Gazze şeridinin en önemli bölgesi Gazze kentidir. Bu kent 1,5 milyon nüfusu ile nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en yoğun nüfusuna sahip olan kentidir.
Gazze, Filistinli Müslümanların Siyonist rejimle savaşta en ön cephe olma ve katil rejime darbe indirme bakımından bu rejime en yakın noktada yer aldığı için stratejik önem arz ediyor. Öte yandan Gazze şeridi Siyonist rejim için de büyük önem arz ediyor. Zira Gazze, İsrail'in enerji ve güvenlik güvencesi olan Mısır'a yakındır ve bu bölgeyi işgal ettikleri takdirde bu kaygılarından kurtulabilir.
Gazze şeridi 1967 yılında meydana gelen 6 günlük savaşta Siyonist rejimin işgaline uğradı. Ancak sonunda Eylül 2005 tarihinde İsrail ordusunun bu bölgeden çekilmesinin ardından Gazze şeridi Filistin yönetiminin kontrolü altına alındı. Siyonist rejim İsrail 2007 yılında Filistin'de seçimleri kazanan Hamas hareketine baskı uygulamak üzere Gazze şeridini karadan ve denizden kuşatma altına aldı. Böylece bu bölgenin dış dünya ile tek bağlantısı Mısır ile ortak sınırda yer alan Refah sınır kapısı oldu.
Korsan İsrail 2008 yılında Gazze şeridine karşı insanlık dışı bir harekat başlattı ve 22 gün boyunca bu bölgeyi savaş gemileriyle bombardıman etti. Bu saldırılarda Gazze şeridinde çok sayıda ev, hastane, okul, cami, dispanser ve altyapı tesisleri tahrip oldu ve aralarında çok sayıda masum çocuk ve kadının yer aldığı birçok sivil şehit düştü.
Verilere göre 22 günlük savaşta 404'ü çocuk, 115'i kadın olmak üzere 1455 Filistinli şehit düştü. Yine bu savaşta 5303 kişi de yaralandı. Yaraların 1815'i çocuklardan oluşuyordu. 22 günlük savaşta Gazze şeridinde 40 hastane ve sağlık merkezi doğrudan bombardımanların hedefi oldu. Milyonlarca dolarlık hasar meydana geldi.
Ancak tüm bu kayıplara ve hasara rağmen Gazze halkı ve Hamas'ın 22 günlük direnişi işgalci Siyonistleri bölgeden fiyaskolu bir şekilde geri çekilmeye zorladı. Gerçekte bu savaş Korsan İsrail'in yenilmezlik iddiasına yerle bir ederken Gazze rejimin cani mahiyetini de gözler önüne serdi. Bu arada bu savaşta basılı insan hakları, havarileri ve bazı bölge ülkeleri de Siyonistlerin barbarca saldırılarına karşı sessiz kalarak karnelerine yeni bir kara lekeyi eklemiş oldu. Bu zümre sürekli İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ileri sürerek bu saldırıları haklı göstermeye çalıştı. Fakat hiçbir zaman hastaneleri, camileri ve okulları hedef almanın hangi uluslararası insani kriterle bağdaştığı sorusuna cevap veremediler. Nitekim yıllardır Gazze şeridine dayatılan insanlık dışı kuşatma karşısında da sessizliklerini sürdürüyorlar.
Gazze günü gerçekte tüm uzlaşmacı akımlara ve Siyonist rejim İsrail'in sahtekarlığına hayır cevabıdır. Gazze günü Filistin milletinin gasp edilen haklarının geri alınması için sergilenen direnişin simgesidir. Gazze günü Filistin halkının ana vatanına geri dönme ve kendi kaderini belirleme hakkını simgeleyen gündür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Dünya Kudüs günü dolayısıyla yaptığı konuşmada bu gerçeğe işaretle Filistin'in kurtuluşu doğrultusunda verilen mücadelede yeni bir dönem başladığını ve güç dengelerini Filistin direniş cephesinin lehine değiştiğini belirterek şöyle buyurdu. Maalesef birçok Arap ülkesi ilk direnişlerinin ardından yavaş yavaş teslim oldular. Ve insani, İslami ve siyasi görevlerini unutarak düşman hedeflerine yardımcı oldular.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Filistin'in kaderini belirleme ufkunda direnişin önemi hakkında da şu vurguyu yaptı. Bu mücadelenin amacı Filistin topraklarının tümünün kurtuluşu ve tüm Filistinlilerin ana vatanına geri dönmesidir. Dolayısıyla bu meseleyi bu toprakların bir köşesinde bir devlet kurmaya indirgemek, ne hak arayışına ve ne de gerçekçilikle bağdaşır. Zira Filistin milleti bu büyük cihadı yürütecek kadar bilinçlenmiş ve özgüven duygusu kazanmıştır ve şimdi ilahi ve nihai zaferden emin olmuştur.
Kuşkusuz küresel istikbar ve Siyonizmin esas amacı Filistin meselesini Müslüman toplumların gündeminden düşürmek ve bu meseleyi unutturmaktır. Bu doğrultuda Amerika terör devleti ve Siyonistlerin politikası çatışmaları direniş cephesinin ardına taşımak ve bu cepheyi iç savaşla uğraştırmak, böylece eli kanlı rejime nefes alma fırsatı sağlamaktır. Amerika ve korsan İsrail bu politikayı Suriye, Irak ve Yemen'de tekfirci IŞİD terör örgütünü kullanarak uyguladılar. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde sözde Filistin ve İsrail münakaşasını sonlandırmak üzere açıklanan Yüzyılın Anlaşması adlı Şom Anlaşması Amerika'nın bu doğrultuda bir başka planı sayılır.
Tahran Radyosu.
Aslında Yüzyılın Anlaşması Amerika, Korsan İsrail ve Suud rejiminin bölgede güvenlik dengelerini değiştirmek ve İslam dünyasına tam musallat olmak üzere kurulan ortak kumpasıdır. Kudüs'ü Siyonist rejimin başkenti olarak tanımak, Batı Şeria topraklarının %30 kadarını İsrail'e devretmek, Filistinli mültecilerin ana vatanına geri dönmelerine karşı çıkmak ve Filistin'i tamamen silahsızlandırmak, Yüzyılın Anlaşması'nın bazı önemli maddeleridir.
Yüzyılın Anlaşması adlı Şom Anlaşmaya göre Filistin devleti sadece Gazze şeridinin A ve B bölgelerinde ve Batı Şeria'nın küçük bir bölümünde kurulacak ve Kudüs statüsü ve Filistinli mültecilerin geri dönmesi daha sonraki müzakerelere havale edilecek ve son adımda Siyonist rejimle Suudi rejimi elebaşlığındaki Arap ülkeleri arasında uzlaşma müzakereleri başlayacaktır. Bu arada Filistinli mültecilerin meselesi de işgal altındaki Filistin dışında bir alternatif vatan formülüyle çözülecek. Böylece bu insanların ana vatanına geri dönüşü ebediyen unutulacaktır.
Ancak Filistin milleti şimdiye kadar tüm zorluklara katlanarak Siyonist rejimin zorbalığına boyun eğmediği ve kutsal topraklarını savunmaktan vazgeçmediği ve bu toprakları kurtarmaya kararlı oldukları gözleniyor. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bir konuşmasında bu gerçeği işaretle şöyle buyurdu. Siyonist rejimle mücadelenin faydasız olduğu düşünülmemeli. Bilakis Yüce Allah'ın izni ve inayetiyle zaferle sonuçlanacağı bilinmelidir. Nitekim direniş hareketi geçmiş yıllara nazaran önemli ilerleme kaydetti. Ayetullah Hamenei konuşmasında Siyonistlerin bir zamanlar Nil'den Fırat'a sloganı attığını ancak şimdi kendilerini korumak için çevrelerini duvar inşa etmek zorunda kaldıklarını belirterek şöyle ekledi. Kuşkusuz Filistin denizden nehire tarihinin bir parçası ve Kudüs de başkentidir ve bu gerçek asla yok edilemez.
Hamas'ın Tahran temsilcisi Halit Kaddoumi de Filistin milletinin direnişi Siyonistlerin komplolarını boşa çıkaran etken olduğunu belirterek şöyle diyor. Yüz yıl anlaşması adlı Şom anlaşmanın en önemli hedeflerinden biri direniş silahını yok etmektir. Siyonistler uluslararası toplumu Filistin'de mültecilerin hiçbir toprağa ait olmaksızın günlerini geçirmek zorunda olan bir millet olduğu konusunda ikna etmek istiyordu. Ancak kendiliğinden gelişen intifada hareketleri Filistin meselesini dünyanın birinci ve baş meselesi yapmaya devam etti ve Filistin ülküsünün uzlaşmacı akımların üzerinden marjinalleşmesine müsaade etmedi.
19 Ocak gününü Gazze günü olarak adlandırmak, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik cinayetlerini anlatmak ve bu bölgede yaşayan insanların direnişini takdir etmek için yapılan bir adlandırmadır. Bu insanlar eli boş olduğu halde güçlü iradeleri ve çabaları ile batılı devletlerden tam destek gören cani bir rejime karşı direnmeyi başardı.
Değerli dinleyiciler, Gazze günü münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizi www.parstoday.ir üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fransa hükümetinin kabarık karnesi.
Değerli dinleyiciler, Fransa hükümetinin kabarık karnesi isimli özel sohbetimizle sizlerle beraberiz.
Bu özel sohbetimizde Fransa'daki insan hakları ihlalleri ve insani değerlerin yoka sayılmasını ele alacağız.
Fransa'nın sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini durumunu ve bu ülkenin dünyanın birçok ülkesiyle olan ilişkilerini incelemek, bu ülkede ve Fransa'nın diğer ülkelerle ilişkilerinde ve sömürgeci yapısında insani değerler ve standartlarının ve insan haklarının açık bir şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Bu, Fransız hükümetinin her zaman insan haklarına saygı duyduğunu, adaleti tesis ettiğini ve dünyadaki kişisel ve siyasi özgürlüklere saygı duyduğunu iddia etmesine rağmen gerçekleşmektedir. Sohbetimizin devamında Fransa'nın ülke içindeki ve dışındaki performansına bir göz atacağız.
Fransa özellikle son yıllarda birçok ekonomik ve sosyal sorunla karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik büyümenin azalması, yoksulluk ve işsizliğin artması, sosyal yardım imkanlarının ve sosyal güvenliğin azalması, yaşam maliyetlerinin ve enflasyonun artması, insanların bu ülke yönetiminin performansından memnun olmamalarına neden olmuştur. Bu memnuniyetsizlik, daha sonra Sarı Yelekliler Hareketi olarak adlandırılan bir protesto hareketinin oluşmasına yol açtı. Başlangıçta ekonomik koşulları ve hükümetin vergi artışları ve emeklilik yaşı ile ilgili kararlarına protesto eden bu hareketin mensupları, buna yavaş yavaş siyasi talepleri de eklemişler ki halen devam etmekte olan bu hareket bu ülkedeki en büyük protesto hareketi haline gelmiştir. Ancak Fransa'da dahil olmak üzere Batı demokrasilerinde toplanma ve gösteri özgürlüğü hakkının vazgeçilmez bir hak olduğu iddia edilmesine rağmen pratikte Fransız hükümeti 2018 yılından bu yana Sarı Yelekliler Hareketi ve onların protesto gösterileriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor. Göstericiler polis tarafından saldırıya uğramış ve birçok durumda tutuklanmış, yaralanmış ve bazı durumlarda öldürülmüştür bile. Öyle ki Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Fransa'da tutuklu sayısındaki artış ve tutukluların tutulma koşullarından endişe duyduğunu dile getirdi. Siyasi muhabir olan Ben Norton bu konuda şunları söylüyor. Fransız polisinin göstericileri vurduğu birçok video var. Arabalarla onlara çarpıyor ve onları pataklıyorlar.
Fransız polisinin öldürme girişimleri ve ırkçı davranışları bu ülkede polisin insanlık dışı davranışlarının bir başka örneğidir. Aslında Fransız yargı sistemindeki adaletsizlik ve ayrımcılığı bu sistemin yıllardır siyahileri, etnik azınlıkları ve göçmenleri mağdur eden yönlerinden bellidir. Bu ayrımcı sistem Fransa'da kurbanları ve mağdurları ayrımcılığa dayalı olarak suçluya dönüştürme mekanizması haline geldi. Bu sistem etnik, ırksal ve dini azınlıklara yönelik polis şiddetini suç olmaktan çıkararak bu kişilerin hayatlarının ciddi risklere maruz kalmasına ve haklarının geniş çapta ihlal edilmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda Fransız vatandaşları polis dehşetini ve siyahileri ve dini azınlıklara yönelik ırksal ve dini ayrımcılığının devam etmesini protesto etmek için defalarca gösteriler düzenledi. Ve bu gösteriler de şiddete dönüştü. Fransız polisinin uyguladığı şiddetin açığa çıkması, bu ülkeye yönelik insan hakları eleştirisinin artmasına yol açsa da, Fransız polisi de açık şiddet uygulama konusunda daha küstah hale geldi. Bu nedenle Fransız polisi artık her türlü huzursuzluk, isyan, protesto, barışçıl olsun ya da olmasın, toplanma ve gösteriyi hemen göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullanımı ile bastırmaya çalışmaktadır. Örnekleri ise son zamanlarda Paris'teki bir Kürt kültür merkezinin yakınında ve Katar'daki Dünya Kupası sırasında kaybedilen maçın ardından silahlı saldırı protestosunda tespit edildi.
We'll be right back.
Dini azınlıkların özellikle de Müslümanların haklarının ihlali Fransa'da başka bir ağır insan hakları ihlali olarak görülüyor. Fransa yaklaşık 6 milyon Müslüman ile Avrupa'nın en fazla Müslüman barındıran ülkelerinden biri olmasına ve bu ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık %10'unu Müslümanlar oluşturmasına rağmen Fransız hükümeti değerleri savunma bahanesiyle laikliği öne sürerek bu ülkenin Müslümanlarını kişisel ve sosyal özgürlüklerinden mahrum bırakmaktadır. Fransa'da camilerin kapatılması, başörtüsü ve tesettür kullanımının yasaklanması bu kısıtlamalar arasında yer alıyor. Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İçişleri Bakanı burada bir camiyi, orada bir cami kapatıyor, ülkemizdeki bütün camiler kapatılmalıdır diyor.
Fransa'daki bir diğer önemli insan hakları ihlali vakası bu ülkenin hükümetinin sığınmacılarla nasıl davranmasıdır. Batı Asya, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde güvensizliğin ve savaşın artması ve Ukrayna'daki durum yeni bir mülteci dalgasının Avrupa'ya gitmesine neden oldu. Bu, Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapattığı ve yüzlerce mültecinin sınırlarda ve kamplarda içler acısı koşullarla karşı karşıya kaldığı bir zamanda gerçekleşti. Fransa, sığınmacı kabul etmeyen Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. Bu bağlamda Fransız hükümeti kendisini insan haklarının öncüsü olarak görmesini ve her zaman insani mülahazalara uyulması çağrısında bulunmasına rağmen gerçekleşti. Halbuki Fransa uygulamada Avrupa'da mülteci krizinin oluşumunda ve ardından zirveye ulaşmasından bu yana mültecileri her zaman görmezden gelmeye çalışmıştır ve ayrıca onlara yönelik şiddet ve insanlık dışı muameleyi reva görmüş, sığınmacıların Fransa'ya girme ve burada kalma isteklerini yok saymıştır. Fransız makamlarının mültecilere yönelik davranışı öyle ki geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Fransa'nın mültecilere yönelik davranışından endişe duyduğunu dile getirdi.
Fransa başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerini sömürgeleştirme konusunda uzun ve karanlık bir geçmişe sahiptir. Nitekim son 5 asırda 1524 yılından bu yana bu ülke sömürge politikalarıyla Afrika kıtasının kuzeyinde özellikle batı bölgelerinde en az 20 ülkeye hakim ve musallat olmuştur. Elize liderliğinin insani jestlerinin aksine tarih Cezayir halkının Fransızlar tarafından katledilmesi trajedisini bile unutamadı. Fransa yıllarca Cezayir'i sömürgeleştirerek ülkenin kaynaklarını talan ederek Cezayirlilere karşı en ağır suçları işledi. Kısa bir dönem önce ise Cezayir Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 123 yıl boyunca yani Cezayir'in bağımsızlığından önce Fransız sömürgeciliğinin bu ülke nüfusunun yarısını öldürdüğünü açıkladı.
Cezayir halkının Fransız askerleri tarafından sistematik olarak katledilmesi, Satif ve Glima katliamıyla başlamış ve 1962'de Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etmiştir. Ayrıca Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransızların doğrudan sorumlu olduğu katliamda yaklaşık 1 milyon insan öldürüldü. Cezayir'de Fransızlar tarafından işlenen diğer cinayetler arasında ise bu ülkenin bazı bölgelerinde ve sakinlerine yönelik nükleer denemelerden bahsedebiliriz. Bu nedenle Cezayir makamları Paris makamlarından defalarca resmi bir özür talep etti. Ancak Fransız makamları sadece özür dilememekle kalmadı, aynı zamanda Fransa Cumhuriyeti'nin mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu olayları tarihin çarpıtılması olarak adlandırmaya çalıştı. Cezayir'in Ulusal Kurtuluş Cephesi ise Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğini şiddetle eleştirdi ve şunu vurguladı. Fransa bu suçtan dolayı Cezayir'den özür dilemeli.
Ruanda davası ve Fransızların bu ülkedeki suçları Fransa'nın kara sicilinde başka bir sayfadır. 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri olan 1994'te Ruanda'da Fransa doğrudan müdahil oldu. Bu katliamda 800 binden fazla Tunuslu Hutu milisleri tarafından katledildi. Fransız hükümeti bu soykırım sürecinde bu suçları önlemek yerine dönemin Ruanda hükümetine ve Hutulara birçok silah ve teçhizat sağlamıştır. Bir Fransız araştırmacı olan François Graner bu konuda şunları yazmıştır. Bütün arşivler Fransa'nın Hutulara verdiği desteği doğrulamaktadır. Fransız makamlarına soykırıma hazırlığında olunduğu bilgisi geldi. Fransa Hutuları sadece soykırım sırasında değil, soykırım öncesinde ve sonrasında destekledi. Bu belgelerin ifşa edilmesi Macron'un bu soykırım için itiraf ederken özür dilemesine neden oldu. Ama tarih bu suçları asla unutmayacak. 800 binden fazla kişinin öldüğü bir cinayet ve resmi olmayan istatistiklerde bu sayının 2 milyon kişiye ulaşmasından bile söz edilmektedir.
Tahran Radyosu.
Son yıllarda Fransa çeşitli Afrika ülkelerinde neo sömürgecilik biçiminde aktif bir varlığa sahip olmuştur. Terörle mücadele bahanesiyle Mali'yi üs haline getiren Fransız ordusu Afrika'nın Sahel bölgesindeki ülkelerde aktif varlık gösteriyor. Ancak bölgedeki Fransız birliklerinin varlığı ve performansı Mali ve komşu ülkelerde güvenliği sağlamadı. Bu nedenle ve Fransız askerlerinin Mali'deki cinayetlerinin ardından bu ülke hükümeti Paris ile ilişkilerini kesmiş ve Fransız askerlerini de bu ülkeden kovmuştur. Mali hükümetinin eylemlerinin ardından Burkina Faso yetkilileri de geçtiğimiz günlerde Fransız birliklerini ülkeden kovdu. Elbette Fransa'nın kara sicili burada da bitmiş değil. Her zaman insanlığı savunduğunu iddia eden bu ülke tedavi ve tıp alanında bile suç işledi. Örneğin Fransa'dan İran dahil dünyanın 10 ülkesine kirli kan göndermek affedilmez bir suç sayılır. Zaten bu olayın ardından yaşanan mağduriyetler de hala devam ediyor. 40 yıl önce Fransız hükümeti İran'da dahil olmak üzere dünyanın 10 ülkesine kirli kan ihraç etme izni verdi. Bu kanlar AIDS veya HIV virüsü bulaşmış bir şekilde Mario Enstitüsü tarafından verildi ve bu kirlenmiş kanların enjekte edilmesinden sonra binlerce kişiye çeşitli hastalıklar bulaştı. Fransız makamları bu kanların bulaştığını bildikleri halde iç tüketimini yasaklamış olsalar da diğer ülkelere ihracatını engellemediler.
Son birkaç yılda Fransa'nın insanlık dışı davranışları COVID-19 hastalığı salgını ile birlikte daha da belirgin hale geldi. Fransa diğer ülkeleri hatta daha zayıf Avrupa ülkelerine aşı ve tıbbi malzeme vermemekle kalmadı. Aşı konusunda Fransız vatandaşlar arasında bile ayrımcılık yaptılar. Fransızlar aslında açık gizli bir şekilde suçlarına devam etmektedirler. Ancak onların suçları tarihte unutulamazken insan haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar ve şimdi Fransız makamları Ukrayna'daki savaşta ve devamında önemli bir rol oynuyor ve çelişkili olarak insan haklarından bahsediyor.
Değerli dinleyiciler, Fransızların insan hakları iddialarının temelsizliğini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş desteklerinizi turkish@ws.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.